Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doçent Doktor Selçuk Sılay. Selçuk Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Fırat Bey.
Daha önce de tanıtmıştık Selçuk Hocam sizi dinleyenlerimize ama ilk defa dinleyenler olabilir. Daha önce denk gelmemiş olabilir. Buyurun sizi kısaca bir tanımak isteriz.
Estağfurullah. Adım Selçuk Sılay. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk ürolojisi bölüm başkanı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Şimdi direkt siz işten girdiniz Selçuk Hocam. O zaman ben oradan devam edeyim.
O zaman kendimi tanıtmam ayrıca isterseniz.
Eyvallah, teşekkür ederiz.
Memleketimiz Hatay.
Ellerinizin öper iki yeğenimiz
iki
var.
İki tane maşallah. Evladımız var. 37 yaşındayız. Öyle garip bir kuluz diyelim. Yani.
Estağfurullah. Şimdi Selçuk Hocam ben oradan böyle işime yarar cümleleri bulurum konuşma sırasında. Çocuk ürolojisi dediniz. Şimdi dinleyenlerimiz şunu diyecektir. Hani uzman hekim meselesine alıştık artık. Yani çocuk doktoru var, dahiliyeci var, kardiyolog var, ürolog var falan falan. Sonra bunun nedeni yan dalları başladı. Hani çocuk için çocuk böbrek hastalıkları, çocuk kalp hastalıkları, çocuk sinir hastalıkları gibi. Şimdi de böyle arada karışık işler oluşmaya başladı. Çocuk ürolojisi deyince sanki çocuk doktoru olup üzerine bir şey yapılmış gibi ama durum aslında tam tersi. Ürolojinin üzerine siz bir şey yapıyorsunuz.
Evet.
Ürolojinin sadece çocuklarla ilgilenen bir kısmı mı var yani?
Evet. Çocuk ürolojisi dediğimizde aslında çocuklarda böbrek, idrar yolları, mesane, genital bölge, yine kız çocuklarda ve erkek çocuklarda genital bölgeyle ilgili rahatsızlıkların hepsini ilgilendiren bir branştan bahsediyoruz. Tabii çocuk ürolojisi cerrahi bir branş. Bahsettiğim bölgenin rahatsızlıklarıyla örneğin çocuk nefrolojisiyle ilgilenir. Fakat biz işin cerrahi kısmıyla ilgileniyoruz. Yani ameliyat kısmıyla
çocuk doktoru,
ilgileniyoruz.
Çocuk nefroloğu takip eder, tanı koyar, ne yapacaksa yapar. En son der ki bu hastada bir cerrahi seçenek
ameliyat
var mıdır?
Evet.
Peki benim merak ettiğim husus şu Selçuk Hocam. Çocuk cerrahisiyle çocuk ürolojisinin ayrımını nasıl yapacağız?
Çocuk cerrahisi eğitimi tamamen 18 yaş altı olan çocuklarda, hastalarda bütün cerrahi rahatsızlıkları ilgilendiren bir ana bilim dalı. Yani içerisinde bunun midede var, bağırsaklarda var, özofagus birçok yer var.
Ama üroloji de var. Kesiştiğiniz yerlerde
evet,
oluyor.
Evet, kesiştiğimiz yer var. Üroloji de aslında tüm hem çocuklarda hem erişkinlerde işin işte az önce bahsettiğim
ürogenital
sistemin rahatsızlıklarını ilgilendiren. Zaten çocuk ürolojisi ortak bir yan daldır bizde. Çocuk cerrahisi ve üroloji ikisi ortaklaşa bir araya gelerek bir yan dal programı açarlar. Eğitimimi bu şekilde veririz.
Peki. Şimdi teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için Selçuk Hocam öncelikle. Çocuk ürolojisi hani bu organlarla ilgilenir de siz özellikle neyle ilgileniyorsunuz? Yani sabahtan akşama kadar poliklinik yaptığınızda en çok ne gelir?
Poliklinik yaptığımızda şöyle söyleyeyim haftada 2 gün çocuk ürolojisi polikliniği yapıyoruz. Ortalama 50'ye yakın hasta bakıyoruz her poliklinik gününde.
Maşallah.
Baktığımız günlerde de öncelikle hastaların yarısı bize idrar kaçırma şikayetleriyle geliyor.
Evet o enteresan. Geçen programda bundan bahsetmiştik.
Bahsetmiştik.
Çünkü.
Evet detaylı bahsetmiştik. Bunların bir kısmı gündüz bir kısmı gece idrar kaçırma şikayetleriyle geliyor. Bunların haricinde özellikle erkek çocuklarda genital bölge problemleri yani nedir? İşte kasıklarda şişlik olabilir. Sünnet derisinin kapalı olması gibi durumlarla veya yumurtalığın aşağıya inmemesi
şimdi o zaman
gibi
hocam,
konularla bize başvurabiliyor hastalarımız.
Size başvuruyor ama onların çoğunu biz gönderiyoruz Selçuk Hocam aslında.
Evet.
İlk olarak bize geliyor. Bizim de merak ettiğimiz şeyler oluyor bunlar. Hani
evet.
Görüyoruz burada bir tuhaflık var.
Evet.
Deyip bazen ultrason yaptırıp sonra size gönderiyoruz. Bazen direkt gönderdiğimiz oluyor. Buradan başlayalım bence konuşmaya. Çocuk doğdu. İşte bu peygamber sünnetli. Birinci
evet.
Cümle bu. Nedir?
Evet. Peygamber sünnetli dediğimiz aslında bizim hipospadyas dediğimiz bir rahatsızlık veya doğuştan sünnetli olarak da adlandırılıyor. Yani siz baktığınız zaman çocuğun genital organına, pipisine baktığınız zaman burada sünnet derisinin ön tarafta daha doğrusu alt kısmında tam gelişmediğini görüyorsunuz.
Daha geride
ama,
böyle bir yarım ay gibi.
Evet bu problemlerden bir tanesi. Aslında hipospadyas dediğimizde biz 3 adet problemden bahsediyoruz. Birincisi penisin eğriliği yani kamış eğri burada. İkincisi İdrar deliğinin normal olması gerektiği yerden daha aşağıda olması.
Karşıya değil aşağıya
doğru aşağıya bakması.
Böyle bir diğeri de çiş yaparken nereye doğru yapıyor Selçuk
yani Hocam? Karşıya doğru yapmıyor, aşağıya doğru yapıyor.
Böyle mi anlar aile bunu?
Aile bunu aslında muayenesine baktığında anlar. Çünkü çok belirgin bir şekilde alt kısmında sünnet derisi gelişmemiştir. Orası açıktır.
Peki.
Üst taraf biraz kapalıdır. Şimdi olsun mu olsun bunun ne sıkıntısı var? Adı da güzel peygamber sünneti ama öyle değil. İleride ciddi problemlere yol açabiliyor. Birincisi idrar yolu enfeksiyonu ile karşılaşabiliyor bu hastalarımız. İkincisi ilerleyen zamanda Bu hastalarımıza idrar yolunda darlıklar oluşabiliyor. Ve bu darlıklar mesaneye, çalışmasına olumsuz etki edebiliyor. Hatta böbrek yetmezliğine çok ileri dönemlerde yol açtığı gösterilen olgular var. Öte yandan ilerleyen yaşlara baktığımızda hastalar, bakın çok ilginç, bize mesela 30 yaşında evli, çocuk sahibi olamamayla başvurdu.
Bakıyoruz. Kimse fark etmemiş.
Fark etmemiş ya da bunu normal olarak kabul etmiş. Fizik muayenesini yapıyoruz, bakıyoruz. İdrar deliği aşağıda ve hipospadyas var. Niye? Aslında burada bir doğurganlıkta, üretkenlikte bir problem yok. Ancak bu meninin atılması gereken yerde yanlış bir yere atım oluyor.
Yani yol
evet
yok.
Yani yol yok. Dolayısıyla çocuk sahibi olamıyor. Biz bunun müdahalesini yapıyoruz ve hastalarımız Allah razı olsun hocam diye geliyorlar. Çocuk sahibi olsun diye geliyorlar.
30 yaş geç falan değil mi? Aynı iş yapılabiliyor mu?
Yani her yaşta yapılabilir ama hipospadyas ameliyatı için en uygun yaş hangisidir derseniz 6 ay ila 1,5 yaş arası.
Niye? Siz niye özellikle burayı seçiyorsunuz?
Çünkü bu yaşta birincisi çocuklarda yara yeri iyileşmesi çok daha rahat oluyor. İkincisi bu dönemde çocuklar bezli oldukları için o bölgeyle çok fazla temas etmiyorlar.
Doğal bir pansuman malzemesi gibi.
Artı 2 yaşının üzerinde biliyorsunuz biz mesela sünnet de önermiyoruz. 2-5 yaş arası sünnet önermiyoruz. Çok fazla bu döneme fallik dönem diyoruz. Psikolojik anlamda bu çocuklar bu dönemde bu bölgeye yapılan cerrahilerden olumsuz etkilenebiliyorlar. Nasıl olumsuz etkileniyor? Yani biz buna kastrasyon anksiyetesi diyoruz. Yani tamamen organı kesilmiş gibi hissedebiliyor. Bu ilerleyen dönemde sıkıntılara yol açabiliyor. O yüzden 2-5 yaş arası değil. Yani
hipospadyası mümkünse ilk fırsatta işte 1 yaşa kadar ameliyat edelim.
Evet, yani ortalama 1 yaşında ameliyat ediyoruz biz hastalarımız.
Peki erken etmenin bir zararı var mı?
6 aydan öncesinde evet. Mi? 6 aydan öncesinde çok önermiyoruz. Çünkü henüz daha organ biraz daha küçük oluyor. Biz de o bölgeyi kapatmak için organın da yeterli büyüklükte olması lazım.
Ama önemli bilgi şu herhalde. Hipospadyası olan çocuk sünnet olmasını beklesin.
Kesinlikle. O yüzden bir üroloğa muayene olması, çocuk üroloğuna muayene olmasında büyük fayda var.
Bazen bu çok daha hani böyle pipisinin kök kısmına doğru deliği açılan çocuklar da oluyor. Bunlar daha ciddi problem oluyor sanırım.
Evet, bunlarda beraberinde cinsel gelişim bozuklukları da olabiliyor. Yani çok aşağıda özellikle yumurtalıkların olduğu, yumurtalıkların kesesinin olduğu yere yakın açıklıklarda beraberinde cinsel gelişim bozuklukları, hatta cinsiyet farklılaşmaları görebiliyoruz. Hani bu çift cinsiyet denilir ya, işte cinsiyet karar verilmeye çalışılır, kız mı erkek mi gibi. Ve hakikaten bunların mesela bir kısmında, düşük bir kısmında örneğin testis dokusu değil de, yani erkekte bulunan yumurtalık dokusu değil de kızlarda bulunan yumurtalık, over dokusu görebiliyoruz. Veya iç organlarına baktığınızda iç organlarında bir rahim görebiliyorsunuz, uterus görebiliyorsunuz.
Dişi tipi gelişim,
dişi tipi gelişim olabiliyor. Bu çocukların özellikle endokrinolojik olarak ve genetik olarak iyi değerlendirilmeleri
belki
lazım.
Belki önemli ve öncelikli olarak oradan işin adı konduktan sonra diğer kısmı düzeltmek lazım.
Öyle ya da hastalar bize direkt geldiyse biz mutlaka bir çocuk endokrinoloğu arkadaşımızla görüşüyoruz. Genetikle görüşüyoruz, tetkiklerini yapıyoruz. Ardından ona göre gerekli müdahalesini gerçekleştiriyoruz.
Peki, peygamber sünneti dedik Selçuk Hocam. Onun için bir de inmemiş testis, utangaç testisler var.
Evet.
Onlar da sık gelir mi?
Çok sık gelir. Bunlar genellikle bize kasıkta şişlikle gelir hastalarımız. Hocam çocuğumun kasığında şişlik var diye gelirler. Bakarız evet kasığında şişlik var hakikaten, fakat aşağıda hayalarından birisi yok. Çünkü bu yukarıda. Yumurtalığın aşağıya inmemesi erkek çocuklarda en sık görülen genital bölge problemidir. Ortalama biz bunu 1 yaşında yaklaşık %1 ila 3 arasında görürüz. Prematür, yani erken doğan veya düşük doğum ağırlıklı çocuklarda bu oran %30'lara kadar çıkar.
Of, çok ciddi.
Yani çok fazla hakikaten ve yani rutin yaptığımız, haftada belki 2 tane 3 tane yaptığımız cerrahi işlemlerden bir tanesidir. Burada önemli olan nokta şu, yumurtalık inmemiş olan yumurtalığın nerede yerleştiği önemli. Kasıkta yerleştiyse güzel, bunu aşağıya indirmek noktasında cerrahi anlamda baktığımızda daha rahatız, ama bunların bir kısmı karın boşluğunda yerleşir. O zaman bunlarda daha ileri cerrahi işlemler, laparoskopi dediğimiz yöntemlerle biz bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz.
Peki indirmesek, biri aşağıda duruyor, iş görmüyor mu?
İndirmesek ne olur? O zaman normalde işte hani bir yaradanın koyduğu bir sistem var. Yumurtalıklar niye aşağıda duruyor? Çünkü vücut sıcaklığı ona göre ayarlanmış. Yukarıda durduğu zaman daha sıcak bir ortamda bulunuyor ve bu sperm üretimini, doğurganlığı olumsuz etkiliyor. Yani inmemiş testis olan çocuklarda bir tedavi edilmezse, uygun teşhis edilmezse ilerleyen dönemlerde doğurganlıkla ilgili problemler olabilir. Bir, ikincisi buradaki hücrelerin yapısı değiştiğinden dolayı kanserleşme riski vardır.
Peki
normale göre
bu risk
daha
ne zaman
yüksektir.
Artıyor? Ne zaman başlar? Ne zaman?
Yine dediğim gibi yani inmemiş testis cerrahisi de hemen hemen hipospadyas cerrahisiyle benzer bir dönem. Biz 9 ay ile 10-18 ay arasında çocukların ameliyatını yaparız. Çünkü bu dönemde yaptığımız zaman inmemiş testis ameliyatlarında çok büyük ihtimalle çocuklarda herhangi bir doğurganlıkla ilgili problem olmaz. Yine kanserleşme riskini kısmen de olsa azalttığımıza yönelik çalışmalar vardır literatürde.
Birini anladık Selçuk Hocam. İkisi de inmediği oluyor mu?
İkisi de inmediği oluyor. Çok güzel bir soru. Tek taraflı inmediği zaman biz bunu ameliyatla indirdiğimiz zaman çocuklarda ileride çocuk sahibi olmada problem olmuyor.
%100.
Yani bu paternite oranı diyoruz. Biz paternite oranı diğer normal popülasyonla, normal kimselerle aynı. Fakat çift taraflı olduğu zaman bu oran azalıyor. İki taraflı inmemiş testiste bu oran %60'lara kadar düşebiliyor. Yani doğurganlık azalabiliyor. Doğru teşhis edilip tedavi edilmezse. Bir de yine çok önemli bir şey söylemek istiyorum. İnmemiş testis hakikaten hekimlerimiz arasında da tartışmalı bir konu. Çünkü gerçek inmemiş testis kesinlikle ameliyat gerektirir. Fakat gerçek olmayan yalancı inmemiş testis veya biz buna utangaç testis diyoruz halk arasında veya Latince'de kriptorşinizm retraktil testis diyoruz. Bu retraktil testis kesinlikle ameliyat gerektirmez. Bakın çok keskin bir çizgi var. Biri ameliyat olacak, birisi olmayacak. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Şimdi yumurtalık normalde aşağıya iniyor, ara ara yukarı çıkıyor. Biz burada iyi bir şekilde muayene ettiğimizde yumurtalığı aşağıda tespit ediyorsak bu bizim için retraktil testistir ve ameliyat gerektirmez. Gerçek inmemiş testisi siz muayene ile de aşağıya indiremezsiniz.
Eskiden şöyle bir usul anlatılıyordu Selçuk Hocam. İşte evde aile kendi muayene etsin, işte çocuğu kendi banyosunda sıcak suyun içinde bağdaş kurup otursun falan. Bu var mı yine?
Utangaç testis için belki ara ara yapılabilir bu. Bunu önerebiliriz ama biz özellikle bunu ameliyattan sonra hastalarımıza öneriyoruz, söylüyoruz. Ameliyattan sonra siz orayı kendi kendinize muayene etmesini öğrenin. Bunu sadece yumurtalığın gelişimi büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda kanser gelişimi açısından da riskini azaltmak, görmek. Yani orada bir farklılaşma saptanırsa doktora bir an önce başvurabilmek açısından öneririz. Ama en nihayetinde inmemiş testis öyle çok yani kötü bir rahatsızlık değil. Tedavisi mümkün bir rahatsızlık. %90'ın üzerinde başarıyla.
Ameliyat günübirlik mi yatıyor mu hastanede çocuk?
Ameliyat günübirlik. Hastalarımızı ameliyatını yapıyoruz. Aynı gün hastalarımızı çıkarıyoruz.
Bu çok iyiymiş. Bir ara bir hormon tedavisi de vardı Selçuk Hocam. Devam ediyor mu?
İnmemiş testiste hormon tedavisi çok tartışmalı bir konu. Genel olarak yumurtalığın aşağıya inmesine yaklaşık %20 katkısı var olarak bizim kılavuzlarda ifade edilen oran budur. Ancak hormon tedavisinin farklı yan etkileri var. Şimdi siz burada verdiğiniz hormonla çocukta farklı yan etkiler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Büyümesinde, gelişmesinde, epifizin, kemiklerin kapanmasında farklı şeyler oluşabiliyor. Ve erken buluğ çağına erme noktasında problemler görebiliyoruz. O yüzden hormon tedavisini çok seçerek vermek lazım. Mesela kime vermek lazım? Hakikaten çok nadir. Çift taraflı inmemiş testis olup bunlardan bir kısmı mesela yumurtalığın küçük olduğu durumlarda, gelişimiyle ilgili problem olduğu durumlarda bazen gelişimini rahatlatmak, ilerleyen dönemde problem olmasın diye verebiliyoruz. Ama çok dikkatle tercih etmek lazım ve hormon tedavisini kesinlikle gelişigüzel kullanmamak lazım.
Rutinde ilk birinci basamakta tercih edecek bir şey değil.
Değil. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Son bir yılda kaç tane inmemiş testis ameliyatı yaptın Selçuk Hocam dersen belki size 100 tane derim. 100 tane, 150 tane yaptım derim. Kaç tane hormon tedavisi verdin hocam dersen buradan belki bir tane, iki tane diye size söyleyebilirim. Utangaç testis hocam, utangaç testis bir yılda kaç tane gördün dersen belki 500. Size 500 tane, 600 tane gördüm diye söylerim.
Peki. Şimdi gene bölgenin netameli işlerinden biri Selçuk Hocam. Kasıkta şişlik. Kriptorşidi evet. Değil ama.
Değil.
Evet. Geriye kaldı fıtıklar, kistler vesaireler.
Doğru.
Netameli şu, niye çocuk üroloğu mu baksın, çocuk cerrahı mı baksın? Siz mi ilgileniyorsunuz bu konuyla?
Bu konuyla çocuk ürolojisi, çocuk cerrahisi beraber ilgilenebilir. Yani bir işi kim ne kadar çok yaparsa o kadar iyi yapar denir ya. Hani bir pilot 100 bin kilometre uçanla 30 bin kilometre uçan pilot arasında bir fark vardır. Siz de bir işi ne kadar sık yapıyorsanız o kadar tecrübelenirsiniz. En nihayetinde organlar ortak organlarımız, beraber takip ettiğimiz organlarımız. Şimdi kasıkta şişlik dediğimiz zaman hakikaten en başta akla gelenlerden birisi dedi ki testisin aşağı inmemesi. Bunu anlattık. Kasık fıtığı olabilir. Dediğiniz gibi kasık fıtığı özellikle 2 yaşına kadar yine biz çok sık görüyoruz. Sadece kasıkta şişlik değil, bunların bir kısmı yumurtalıkta şişlikle de bize geliyor hastalarımız. Güzel olan bir şey şu. Burada fıtığın bir kere ayrımını mutlaka yapmak lazım. Bu bir gerçek fıtık mı? Yine az önceki gibi yani. Yoksa su fıtığı mı? Su fıtığı dediğimiz bizim hidrosel, yani Latincesi. Şimdi hidrosel ise, bir kere gerçek fıtıksa, biz bunun ameliyatını 3 günlük de olsa 5 günlük de olsa yapıyoruz.
Acilen.
Beklemiyoruz. Evet, gerçek fıtıkta.
Niye hocam? Bu torsiyon riski.
Çünkü bu gerçek fıtık aşağıya bağırsak inmiş anlamına gelir ve bu bağırsağın tıkanması olabilir, enfeksiyonu olabilir, başka problemler olabilir. Boşaltım sistemiyle ilgili problemler olur. O yüzden biz bunun cerrahisini en kısa zamanda yaparız.
Acil ne? Bir hafta mı, bir ay mı?
En kısa zamanda. Yani bunun bir garantisi yok. Yarın da 6 ay hiçbir şey de olmayabilir ama yarın bir bağırsakla ilgili ciddi bir komplikasyonla hasta bize başvurabilir. Kanlanması bozulabilir gibi. Dolayısıyla kasık fıtığı, gerçek kasık fıtığını hemen ameliyat ediyoruz. Ancak su fıtığıysa, ki bu fıtıkların, hastalarda bize başvuranların %90'ı diyeyim belki, çoğunluğu bu şekilde başvurur. Su fıtığıdır ve su fıtığı 2 yaşına kadar biz bu hastalarımızı takip ederiz. Yani ameliyat etmeyiz. Niye? 2 yaşına kadar bu çocukların %90'ı kendiliğinden düzeldiğini görmekteyiz. Bunların ancak belli bir kısmında 2 yaşından sonra eğer devam ediyorsa, o zaman ameliyat ederiz ve o fıtık onarımını gerçekleştiririz.
Etmesek ne olur Selçuk Hocam?
Aynı şekilde o zaman gerçek fıtığa dönüşür. Yani bu sefer bağırsak aşağı iner ve gerçek fıtık oluştuğu zaman da yine aynı bütün komplikasyon, riskler ortada olur.
Olur. Tabii bu arada şimdi kasıkta şişik deyince bir ürolog gözüyle anlattınız bunları. Aslında bunlardan çok daha fazla gözüken bir şey daha var. Bu bölgedeki lenf notları, lenf bezleri. Aile bize sıklıkla gelir, kasığında şişlik var diye. Şimdi kafada bir canlanıyor. Ne düşünüyoruz? Tabii fıtık düşünüyoruz biz de öncelikli olarak, eğer çocuk yeni doğanda değilse.
Evet.
Ama muayenede bakıyorsunuz orada fındık gibi ele gelen bir beze var.
Evet.
Belki o konuda da uyanık olmak lazım. Ailelerin de uyanık olması lazım. O
kesinlikle.
Bölgenin lenf akımını toplayan lenf notlarında herhangi bir şekilde geçirilmiş bir enfeksiyona bağlı olarak orada bir beze ele gelebilir. Bunların çapı bazen 1 santim, 1,5 santim, 2 santim bulabilir. Çok nadiren ciddi kan hastalıklarının, kötü huylu hastalıklara bağlı da kasıkta beze ilk bulgu olabilir.
Olabilir.
Ama bunu çocuk hekimi eliyle bile bakarak anlar. Olmadı bir ultrason ister. Ultrasondan sonra zaten gideceğiniz yer belli olmuş olur.
Belidir. Burada belki ailelere şunu söyleyebiliriz. Çocuklarınızın kasığında şişlik gördüğünüz zaman lütfen doktora başvurunuz.
Geliniz.
O şekilde bakalım. Şimdi bir diğer şey de kasıktaki problemlerden madem bahsettik. Bir diğeri de varikosel dediğimiz bir rahatsızlık var.
O büyüklerde olmuyor muydu Selçuk Hocam?
Varikosel büyüklerde olmuyor. Bizim özellikle adolesan varikosel dediğimiz, yani buluğ çağına gelen çocuklarımızda da varikosel, yani damarlarda genişleme, yumurtalığa giden damarlarda genişleme olarak adlandırabiliriz. Nasıl? Örneğin bayanlarda, işte teyzelerde görürüz bacaklarında damarlarda belirginleşme, hani buna varis denilir. Herkes bilir bunu. İşte erkek çocuklarda da, erkeklerde de bu damarlarda genişlemeyi biz özellikle burada görüyoruz ve buna varikosel olarak adlandırıyoruz. Peki bu ne sıklıkta gözükür? Hakikaten çok yüksek sıklıkta gözükür. 5 erkekten birinde varikosel vardır desem yeridir. Ve bu 5 erkekten birinde varikosel olması, tabii ki bunların hepsi ameliyat gerektiriyor, hepsi müdahale gerektiriyor, yumurtalık hasarlanacak anlamına gelmesin. Bunların sadece yine bir kısmı, yani varikoseli olanların da 5'te biri belki tedavi gerektiren durumu oluşturmaktadır.
Ele gelen şişlik mi? Başka bir sıkıntı var mı? Şikayet.
Şimdi burada birincisi ele gelen şişlik olabilir. İkincisi gözle görülen, orada siz dışarıdan baktığınız zaman damarları görürsünüz. Böyle bir üzüm tanesi gibi olarak adlandırırız biz onu. Salkım gibi gözükür. Damarlarda belirgin genişleme. Peki bu neye yol açar? Damarlarda genişleme. Oradaki damarlar aslında ven yapılar. Yani toplar damar. Bu toplar damarlar orada fazladan olduğu zaman geriye kan akışı engelleniyor. Ve geriye kan akışı engellendiği için yumurtalık içerisindeki sıcaklık artıyor. Ardından oradaki hücrelerde hasarlanma olabiliyor. Ve en kötü senaryodan bahsedersek, işte kısırlığın, erkekte kısırlığında ilerleyen dönemde en sık nedeni varikoseldir.
Peki daha bu yaşta, adolesan yaşta, 14, 15, 17 yaşlarda ameliyat falan yapıyor musunuz?
Yapıyoruz. Çoğunlukla yapmıyoruz ama gerektiği zaman yapmak lazım. Nedir bizim için? Birincisi ileri derecede olacak. Bizde bu varikosel dediğimiz rahatsızlığın 3 tane derecesi vardır. İşte 1, 2, 3 olarak adlandırırız. Bir de bunların sınıfına girmeyen subklinik veya sıfır olarak adlandırılan varikosel vardır. Onu da sayarsak 4 derece. En üst düzeyi 3. dereceden varikosel ise, yani gözle görebiliyorsak biz oradaki damarları, bu bizi bir kere ameliyata yaklaştırır. Peki kesin endikasyon mudur? Hayır. Başka ne olacak? Bu çocuklarda ağrı olabilir. Kasık ağrısı. Bize kasık ağrısıyla başvururlar. Ve bu tekrarlayan bir ağrıysa, evet, o zaman bir yine ameliyata yaklaştırır. En önemlisi her iki yumurtalık arasında bir büyüklük açısından fark varsa işte o zaman yine ameliyata yaklaşırız. Niye bunu söylüyorum? Çünkü varikosel sol tarafta gözükür. İlginçtir. Sağ tarafta %10 oranında gözükür. Sol tarafta %90 oranında gözükür.
Sebep biliniyor mu?
Çünkü buradaki yani bir 3 tane farklı hipotez var. Damarların vücuda girme açısıyla ilgili olabilir. Damarların üst üste binmesiyle ilgili olabilir gibi farklı teoriler var. Ama %90 oranında sol tarafta olduğunu bilmek lazım. Ve bu şekilde hastalarımızda o sol yumurtalık sağ yumurtalığa göre daha küçük olduğunu tespit eder isek o zaman biz ameliyata yaklaşırız. Son olarak buluğ çağında ise bunların eğer bir sperm tahlili yani bir meni tahlili
bir sebepten dolayı yapılmışsa
yapabiliyor isek yapmak isteriz. Çünkü o bize net bilgi verecektir. Çocuklardaki üretkenlik ne kadar, doğurganlık ne kadar. O da bizi ameliyat kararı verme açısından kolaylaştırır.
Ama bütün bunlardan çok sık olarak ileri yaşlarda çocuk sahibi olmama şikayetiyle geldim.
Yani genellikle öyle geliyorlar ama şimdi benim polikliniğime gelen hastalar ya kasıkta şişlikle geliyor. 12 yaşında, 13 yaşında ya kasıkta ağrı, kasıkta şişlik. Bu şikayetlerle başvuruyor hastalarımız.
Peki teşekkür ediyoruz Selçuk Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri programımızın bu haftaki konu üroloji uzmanı doçent doktor Selçuk Sılay. Şimdi biz özellikle çocuklarda idrar yolu iltihabı sık görürüz. Biz idrar yolu iltihabı dedik mi aileler mesela bir yetişkin bayan sistit olur sıklıkla olurlar. Bunu çok da önemsemezler. Çok ciddi bir problem yaşarsa bir gece iki gece hastanede kalır serum antibiyotik vesaire düzenir gider. Ama biz olaya çocuk hekimi olarak böyle bakmayız. İdrar yolu iltihabını, sistiti velev ki pielonefriti, böbreği iltihabının tedavi etmesi büyük bir başarı değildir. Verilen her antibiyotikle düzelirler genellikle. Ama altta yatan sebebi bulmak bizim için önemlidir. Evet. Niye? Çünkü bir çocuğun idrar yolu iltihabı olması bir başarıdır diyoruz biz hani tırnak içinde. Şimdi size bunu sorarak başlayalım. İdrar yolu iltihabı olmamıza engel olan mekanizmalar nelerdir? Bizi ne korur idrar yolu iltihabı olmaktan?
Şimdi birincisi çocuklardan yine bahsedersek idrar yolu iltihabı tabii ki öncelikle normal bir anatomiye sahip olmak. Yani böbrek, idrar yolları, mesanenin anormal olduğu durumlarda idrar yolu iltihabı daha fazla geçiririz.
Yoksa örneğin, mekanizma normal çalışıyorsa adeta hortumun içine akan suyun tabii içinden bir böcek yürümez.
Kesinlikle. Biz hani bir de şey deriz mesela işte bol su için deriz hastalarımıza. Her yaşta söyleriz bunu. Niye? Hani böyle bir avam tabir vardır. Akan su pislik tutmaz derler. Onun gibi ne kadar su içersen böbrekler o kadar çalışır. O kadar çalıştığı için de idrarın densitesi ona göre azalır ve idrar berraklaşır ve oranı mikrop tutması azalır. Öte yandan hakikaten dediğiniz gibi idrar yolu iltihabı çok sık gördüğümüz rahatsızlıklardan birisi. Bunların bazıları bize direkt de gelebiliyor. Bazen çocuk hekimi arkadaşlarımız bize yönlendirebiliyor. Birincisi kız çocuklarda daha sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Yine bu faktörlerden bir tanesi. Çünkü erkeklerde idrar yolu malum cinsel organ nedeniyle daha uzundur.
İki saniye
yani,
kadar
evet,
bir fazlalık var.
Mikrobun dışarıdan içeriye ulaşması daha zordur. Fakat kız çocuklarda bu daha yakın olduğundan dolayı hem makata yakın olduğundan hem kız yoluna yakın olduğundan dolayı vajene yakın olduğundan dolayı mikrop geçme ihtimali daha fazladır.
Ama burada sünnet herhalde ciddi bir faktör erkeklerin avantajını sağlamak için de.
Kesinlikle erkek çocuklarda sünnetsiz erkeklere göre yaklaşık 10 kat idrar yolu iltihabı riskini azaltıyor. Dolayısıyla biz erkek çocuklarda sünneti medikal anlamda öneriyoruz. Yani işin dini, ahlaki boyutunu bir kenara koyalım. Kanıta dayalı tıp geldiğimiz noktada bize ne diyor? Sünneti mümkün olan en kısa zamanda yapalım. Hatta mümkünse yeni doğan döneminde yapalım.
Ki bu koruma kalkanına girsinler.
Girsinler diye.
Peki hocam şimdi hani sünnet kısmı kolay. Ben bu arada merak ettiğim için soracağım. Biz aslında ilk bölümde bunları konuştuk ama bir fimozis mevzunu unuttuk sanıyorum.
Evet.
Bu sünnet derisi aileler bize çokça soruyorlar. Bunu geri çekip açmalı mıyız? İçini temizlemeli miyiz? Evet. Bazen yapışık oluyormuş, dar oluyormuş. Ne dersiniz?
Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir yaşına gelmiş çocukların yarısında fizyolojik fimozis vardır. Yani fimozisden kastımız nedir? Sünnet derisinin kapalı olması ve aşağıya sıyrılamaması.
Bunu sıyırmalı mıyız peki?
Evet, çok güzel bir soru hocam. Bunu ne yazık ki bazen hekim arkadaşlarımız da yanlış bilebiliyorlar. Kesinlikle sünnet derisi arkaya sıyrılmamalıdır. Niye sıyırmamalıyız?
Hani bir kere ucu tıkalı açalım diye açıyoruz.
Ha yani aslında. Açalım veya aman temizliğimiz güzel olsun, banyosunu yaptırırken kesinlikle katiyen böyle bir şey yapmamak lazım. Çünkü biz bunu arkaya her sıyırdığımızda orada bir travma, yani bir hasar oluşturuyoruz. Bir yırtık oluşturuyoruz ve hatta bunların bir kısmı bize parafimozis dediğimiz acil bir rahatsızlıkla gelebiliyorlar. Yani
daha kötü yapışıklıklar.
Sünnet derisini arkaya sıyırıyorlar fakat sünnet derisi tekrar öne doğru kapanmadığı için orayı bir adeta bant gibi boğuyor, sıkıyor ve orada şişlik oluyor. Ve bu da bizim acil müdahale etmemiz gereken, hemen ameliyat etmemiz gereken bir durum haline gelebiliyor. Yani sünnet derisini arkaya çekmeyelim. Ve bu sünnet derisini tıkalı gibi gözükebilir bize. Fimozis dediğimiz durum. 1 yaşında dediğim gibi %50'ye yakın görülmekte. 6 yaşında bu oran gittikçe azalıyor. 18 yaşında bile %1-2 sünnet olmayanlarda tabii görülebiliyor. Yani fimozis fizyolojik olduğu müddetçe, doğal olduğu müddetçe kesinlikle bir müdahale gerektirmez. Peki ne zaman müdahale gerektirebilir? Onu soracaksınız. Şimdi
aynen öyle.
Eğer idrar yolu iltihabı geçiriyorsak, eğer penisin iltihabı, balanit, postit dediğimiz rahatsızlıklar geçiriyorsak, işte o zaman veya şu da bir endikasyon olabilir. Çocuğumuz çişini yaparken orası o kadar dardır ki pipisinin ucunda balonlaşma görür anneler. Hocam çocuğum çişini yapıyor, tazliği çok iyi değil, artı balonlaşma var. Bu da bir bizim için kısmi bir endikasyonudur ama idrar yolu iltihabının olması, o bölgenin iltihaplarının olması bizim için, sünnet için medikal anlamda, tıbbi anlamda bir endikasyon, gerekliliktir.
Peki şimdi bu mekanizmadan bahsettik Selçuk Hocam. Yani idrar yapılıyor, damla damla mesaneye dolduruyor, belli bir hacme açtığında kasılarak gidiyor. Sürekli bir yukarıdan da aşağı doğru akım var, bir yıkama söz konusu. Bazen de işler tersine gidiyor. Aslında gelmek istediğimiz nokta buydu. Aynen mideden yemek borusuna gıdaların kaçması gibi mesaneden yukarıya doğru da idrar kaçıyor. Reflü diyoruz buna.
Evet.
Reflüleri nasıl değerlendirelim, ne yapalım, ne zaman reflüden şüphelenmeliyiz?
Evet, şimdi hakikaten çocuk ürolojisi olarak bizim en sık tedavi ettiğimiz hasta gruplarından birisi de bu. Vezikoüreteral reflü diyoruz. Bunu bu rahatsızlığı olan aileler mutlaka şimdi ah benim çocuğumda bu vardı diyeceklerdir. Yani mesaneden böbreğe idrar kaçağı. Peki bunu nasıl teşhis ediyoruz? Hakikaten reflü, yani mesaneden böbreğe olan idrar kaçağı, idrar yolu iltihabıyla çok bir yakın bir ilişkisi var. Bu idrar hastalar bize idrar yolu iltihabı, idrar yanması, sık idrara gitme, ateşlenme gibi sebeplerle başvuruyorlar. Ardından biz yaptığımız tetkiklerde, yani ultrasonografi ve böbreğe kaçağa baktığımız, işte voiding dediğimiz filmlerde biz bu reflüyü tespit ediyoruz.
Peki hangi idrar yolu iltihaplarında ultrason yapılmalı, voiding yapılmalı?
İdrar yolu iltihabının ateşli olup olmaması çok önemli. Bakın. Bir yaşının altında ateşli bir idrar yolu iltihabı kız çocukta da erkek çocukta da mutlaka araştırmayı gerektirir. Ateşten kastımız nedir? 38 derecenin üzerinde sebat eden ateşten bahsediyoruz. Ve idrar kültüründe üremeden bahsediyoruz burada. Yani verilen idrar tahlilinde belli bir sayının üzerinde mikrop üreyecek. Biz bunu gördüğümüz zaman o zaman bu bizim tespit ettiğimiz, dokümante ettiğimiz idrar yolu iltihabı diyoruz. Şimdi bu çocuklarda araştırma yapmak lazım. Peki bu araştırmayı nasıl yapıyoruz? Bir kere en kolaydan en zora, en karmaşık uygulamalara gitmek lazım. Öncelikle araştırma yapmaya karar verdiğimiz hastada bir ultrasonografi çektiriyoruz. Ultrasonografi malum bir
prob radyasyon dediğimiz, yok.
Radyasyon çok minimal miktarda. Çocuğa zarar vermiyor. Çocuğun üstüne koyuyorsunuz aleti, bakıyorsunuz böbreklerine, idrar yoluna. Şimdi öncelikle ultrasona bakıyoruz. Peki ultrason normal çıktı. Ama çocuğum hala...
Ultrason reflüyü gösterir mi?
Ultrason reflüyü göstermez. Ama reflünün sebep olduğu sonuçları gösterebilir. Yani nedir? Böbrek hasarına yol açmıştır. Böbreğin yapısında değişikliklere yol açmıştır. Böbrekte genişlemeye yol açmıştır. Veya mesanede duvar kalınlaşmasına yol açmıştır. İşte bunları biz tespit edebiliriz. İndirek olarak görürüz. Ama reflüyü nasıl tespit ederiz? İşte orada ne yazık ki tek bir yöntemimiz var. O da sondalı çekilen bir film. Yani evet, voiding sistoüretrografi dediğimiz, çocuğumuza çok ince bir kateter, bir sonda takıyoruz. Ardından içeriye verdiğimiz bir maddeyle röntgenini, filmini çekiyoruz. Ve mesaneden böbreğe kaçak var mı onu bu şekilde tespit edebiliyoruz.
Peki bu sonda uygulamasının bir zararı var mı çocuğa?
Son uygulamasının bir zararı yok. Yani doğru bir şekilde uygulandığı zaman, uygun kayganlaştırıcı yerlerle kullanıldığı zaman, uygun kalınlıktaki sondalar uygulandığı zaman hiçbir sakıncası yok. Hele kız çocuğunda hiçbir problem değil ama erkek çocuğunda belki uygun bir şekilde uygulanması da daha bir hassasiyet göstermek gerekebilir.
Peki çekildi, reflü var yok, var derecesi şu.
Çok tartışmalı bir konu hakikaten. Her kongrede biz ki meslektaşlarımızla da tartışırız. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bizim için temel hedefimiz şudur çocuklarda. Böbrekleri korumak. Böbrekleri koruyabiliyorsak bizim için en önemli başarı budur. Reflüde 1 yaşının altında tespit ettik. Misal hasta bize geldi, 1 yaşın altında biz bunu tespit ettik. Bakın reflünün 5 farklı derecesi vardır. En yüksek derecesinde olsa dahi 1 yaşının altında biz bu çocukları ameliyat etmeyiz.
5. evre bile olsa, böbreğe kadar ulaşmış bile olsa.
Bile olsa, böbreğe ulaşmış, daha da tüm yolu genişletmiş. Yani idrar yolunu, üreteri, böbreği genişletmiş.
Kıvrımlı hale getirmiş.
En ileri düzeydeki reflüde bile ameliyat etmeyebiliriz. Ancak tekrarlayan ateşli iltihaplar ve verdiğimiz antibiyotik tedavilerine yanıtsızlık varsa o zaman ameliyatı düşünebiliriz 1 yaşının altında. Gelelim 1 yaşın üstüne. 1 yaşın üstüne yine hastalarımızı yapacağımız tetkiklerde karar veririz. Dediğimiz tetkiklerden bir tanesi de sintigrafidir. Sintigrafi reflünün böbreğe zarar verip vermediğini bize gösterir. Hasar oluşturdu mu, oluşturmadı mı?
Oluşturduysa yapacak bir şey var
hasar
mı?
Hasar oluşturmuş böbreklerde biz tedaviye daha çok yatkın oluruz. Yani tedaviden kastım müdahaleye.
Ama müdahale dediniz yeni hasarlar oluşmasın diye.
Yeni hasarlar oluşmasın, böbreğimiz daha çok bozulmasın
peki
diye.
Peki gideni ne kadar? Mesela işte iki böbrekte takriben 2 milyon nefron var, 2 milyon ünite var.
Evet.
Bunun bir böbreğin yarısı gitse büyük bir zarar mıdır?
Yani
hiçbiri gitmesin
yani
tabii ama.
Şunu biliyoruz. Birçok insan tek böbrekli doğar, tek böbrekli yaşar ve tek böbrekli olduğunu bile bilmeden vefat eder.
Evet,
yani o noktada çok bir şey kaybedilmiş olmayabilir. Ancak tabii ki teşhis konulduğu zaman dediğiniz gibi bizim için her nefron, her hücre önemlidir. Onları korumaya yönelik gerekli tedbiri almak lazımdır. Bu noktada biz pediatrik nefroloji hekimleriyle ortak çalışırız. 3 farklı tedavisi vardır vezikoüreteral reflünün. 1-
Tabii bu affedersin Selçuk Hocam, evet. Biz bir cümleyi aslında söylemeden başladık herhalde.
Evet.
Üreterin mesaneye giriş yerindeki bir problemden bahsediyordunuz genellikle.
Şimdi primer reflüde bir de sekonder reflü dediğimiz 2 farklı tipte reflü var. Burada üreterin yani idrar kanalının hortumunun mesaneye girdiği yerde açılanmasında bir problem olabilir. Genellikle girdiği bölgedeki uzunluk...
Biraz tünel gibi gidip sonra içeri girmesi lazım.
Evet, yani tünelin uzunluğu veya açısının yetersiz olması buna yol açabilir. Şart mıdır? Şart değildir. Yani fakat buna kolaylaştırıcı etkenlerden bir tanesidir. Her halükarda hastalarımız açısından ne önemli? Ateşli idrar yolu iltihabı. Bize geldiler, başvurdular ve reflü teşhisini koyduk. Ardından ultrason çektik, sintigrafi çektik, baktık. Ve sonrasında tedavi aşamasına geldik. Ne yapacağız? 3 çeşit yöntemimiz var. Hastaların yaşına, böbrek durumuna göre tercih ettiğimiz yöntemler bunlar. Birincisi konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisi. Bu ilaç tedavisinde hastalarımızı belli bir süre antibiyotik düşük dozda vererek takip ederiz. Örneğin profilaktik diyoruz. Düşük dozda bir antibiyotiği yarım ölçek şurup her gün bu çocuklarımıza veririz.
Ne kadar süre?
Ne kadar veririz?
6
ay mı, 1 yıl mı, 2 yıl mı, işte buna takibimize göre karar veririz. Bu da yine tartışmalı noktalardan bir tanesidir. Ama böbreğimizde hasar olmaması için bunun etkin olduğu yapılan kanıta düzeyli çalışmalarda, yüksek düzeyli çalışmalarda gösterilmiştir.
Astarı yüzünü kurtarır yani.
Kurtarır.
Antibiyotik kullanmaktan korkmayalım bu
manada. Korkmayalım. Çünkü zaten düşük doz veriyoruz enfeksiyon oluşmasın diye. İkinci yöntem ilaç tedavisiyle baş edemeyeceğimiz ve böbrekte hasar oluşmuş, tekrarlayan ateşli enfeksiyonlu olan çocuklarda ikinci yöntem bizim enjeksiyon dediğimiz bir yöntemdir. Enjeksiyon veya sting olarak adlandırırız biz bunu. Burada yaptığımız aslında iş şudur. Nasıl siz koldan aşı yapıyorsunuz değil mi hocam?
Evet.
Koldan yaptığınız aşı gibi biz de idrar yolundan kameralı ışıklı bir aletle gireriz ve o böbreğe kaçak olan yeri kapatmak üzere oraya bir aşılama yaparız. Özel bir dolgu maddesi.
Silikon mu bir şey koyuyordunuz?
Evet yani silikon, eskiden kullanılan teflon, silikon maddeler. Şimdi onların çok üst düzey gelişmiş teknolojili maddeler de üretildi. Bunları koyarız ve bunun başarısı ortalama %70-80 civarında tabii derecesine göre değişerek tedaviyi sağlayabiliriz. Bu hakikaten uygulaması kolay bir yöntemdir. 10 dakikada uygularız, hastalarımızı aynı gün taburcu ederiz, çocuk ameliyat olduğunu bile fark etmez. 10 dakika sürer işte.
İyiymiş Selçuk Hocam.
Hakikaten öyle. Fakat her hasta ne yazık ki bununla kurtulamıyor. Bir kısmı da ameliyat gerektirebiliyor. Peki ameliyattan kastımız nedir? Ameliyattan kastımız artık açık cerrahi, yani dikişli ameliyat. Bu ameliyatta yine idrar yolunu biz alırız, farklı bir yere yerleştiririz ve böbreğe kaçağı engelleriz. Bu tedavinin başarısı da %95'tir. Bakın bu yöntem açık cerrahiyle de uygulanabilir. Benim de tercih ettiğim laparoskopik olarak da uygulanabilir veya robotik olarak da uygulanabilir. Laparoskopi ve robotik cerrahinin açık cerrahiye göre bazı avantajları var. Bu çok uzun ayrı bir şekilde tartışılabilir ama genel olarak hastanede kalış süresi daha kısa olur, çocukların ağrısı daha az olur, ağrı kesici ihtiyacı daha az olur ve kozmetik, estetik olarak daha güzel iyileşir. O yüzden bu hastalarda bu yöntem uygulanabilir. Fakat bizim için önemli olan ameliyatın her zaman için başarısıdır. En yüksek başarıyla hangi yöntemle yapabiliyorsak hastadan hastaya değişecek şekilde biz buna karar veririz ve hastalarımıza bu şekilde önerilerimizi gerçekleştiririz.
Peki. Reflüyü hallettik diyelim Selçuk Hocam. Şimdi bir çocuk kolay kolay idrar yolu iltihabı olmaz. Oluyorsa altta yatan bir sıkıntı vardır dedik. İşte sünnet derisi darlığı dedik. Reflü dedik. Herhalde bir de böbrek taşları var en sık sebeplerden.
Doğru.
Bunu duyunca birçok dinleyenimiz ya çocukta da böbrek taşı olur mu? Bebekte böbrek taşı olur mu? En küçük kaç yaşında hastanız var böbrek taşı olan?
Ben 3 aylık mesela daha bugün, bir tane. Bugün gördüğüm 2 aylık bir hastada böbrek taşı da gene geldi. Yani her gün yine baktığımız bir ay en az 2-3 tane hastamız ve haftada 3-4 tane ameliyatını yaptığımız rahatsızlıktır.
O kadar çok.
Çocuklarda böbrek
Peki,
taşı.
Peki nasıl geliyor çocukta böbrek taşı? Ne şikayet yapar?
Şimdi tabii yaşına göre, kendisini ifade edebilmesine göre değişir. Yani daha büyük çocuklarda çocuklar ağrıyı yerini tespit
Aynen,
edebilirler.
Aynen yetişkin gibi yan ağrısından bahsedebiliriz.
Hocam benim burası ağrıyor, çok şiddetli bulantı kusma oldu gibi bize başvurabilirler. Öte yandan idrar yolu iltihabıyla sizin de söylediğiniz gibi bize başvurabilirler.
İdrar yolu iltihabı olur neden derken?
İdrar yolu evet yani idrar yolu iltihabı biz diyoruz ama hastanın şikayeti açısından bakarsak çocuklar çiş idrarında yanma, idrarın renginde kokusunda değişiklik gibi sebeplerle bize başvurabilirler veya kasık ağrısı. Her neyse daha küçük çocuklarda bize nasıl başvururlar? Daha küçük çocuklarda yüksek ateş olabilir. Yine enfeksiyona bağlı olabilir. Ve yine idrarının renginde, kokusunda değişiklik, ailenin bezinde bunu tespit etmesiyle bize başvururlar. Biz böbrek taşı tespitini koyduktan sonra öncelikle bu böbrek taşının
Bu arada bunu ultrasonla mı, filmle mi, hangisini tercih ediyorsunuz?
Evet, öncelikle tabii nedenini ortaya koymak için yine en kolay uygulanabilmesi açısından bir ultrasonografi tercih ediyoruz. Yani bir tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri öncesinde bir ultrasonografi çektiriyoruz. Ultrasonografide böbreğimizde taş olup olmadığını, böbreğimizde şişlik olup olmadığını, hasara yol açıp açamayabileceğini öngörebilmek açısından bayağı bize bir fikir veriyor. Ve taşın yeriyle alakalı fikir veriyor. Dolayısıyla ultrason ilk tercih yöntemimiz. Ardından bu böbrek taşının büyüklüğü bizim için çok önemli, yerleşimi önemli ve böbrekte şişlik oluşturup olmadığı önemli. Örneğin böbrekte alt kısmında 2 milimetre bir taş saptadık. 1 yaşında bir çocuk.
Alt kısım iyi midir kötü müdür Selçuk Hocam? Düşmesi mi kolay düşmemesi mi?
Bir alt kısım bizim için kötüdür aslında. Ama yani düşmesi açısından daha zordur böbreğin alt kısmında. Ancak böbreğin alt kısmında böbrekte şişliğe yol açmayan 2 milimetre 3 milimetre bir taş. Biz bu çocuğa ne ameliyat yaparız ne taş kırma öneririz hiçbir şey yapmayız. Ama ne yaparız? Yakın takip ederiz. Bir, ikincisi bu taş neden oluşuyor? Bunu araştırırız.
O çocukçunun işi. Çocukça araştırır onu.
Yok, o bizim de işimiz. Bizim artı çocuk nefrolojisinin işi. Yani burada altta yatan bir metabolik sebep var mı?
Tamam.
Acaba bir oksalat, sitrat, kalsiyum bu sistemlerde bir problem mi var? Çocuğun 24 saat idrarını toplayabiliyorsak toplar. Bunu araştırırız. Ardından belli bir sebep bulursak buna yönelik tedavi de veririz.
Tekrarlamaması açısından.
Veririz. Genel önerileri sorarsak. Hocam mesela aileler soruyordur dinleyenlerimiz. Hocam benim çocuğumda taş tespit edildi. Şimdilik takip edelim dediler.
Ailevilik çok yüksek mi Selçuk Hocam?
Çok yüksek. Özellikle Türkiye bu konuda endemik. Yani 8 kişiden birinde hayat boyu bir taş düşürme olasılığı var Türkiye'de. Ailesinde taş düşüren kimselerde çocuklarında da taş düşürme riski hakikaten çok daha fazla. Bunun haricinde yani bahsedebileceğimiz yine böbrek taşıyla alakalı.
Peki ne zaman ameliyat öneriyorsunuz Selçuk Hocam?
Ameliyat şöyle. Öncelikle tabii ki birçoğu hastalarımızın takip tedavi. Ha, şundan bahsediyorduk, özür dilerim, unuttum. Ailelerimiz sorabilir dedik. Anneler sorabilir. Benim çocuğumda taş tespit ettiler ve takip önerdiler. Çünkü hastaların bakın belki %80'i bu şekilde. Benim çocuğum ne yesin ne içsin, bunu sorabilir aileler.
Ne yesin ne içsin hocam?
Bir kere sıvıyı bol alacak. Suyu bol içeceğiz. Limonata öneriyoruz.
C vitamini.
Limonata özellikle içerisindeki sitrattan dolayı öneriyoruz. Çünkü sitrat taş oluşumunu engelleyici etkisi var idrar yolunda. Günde bir bardak, iki bardak içmek önerilebilir. Tuzlu gıdalardan uzak duracağız. Özellikle oksalat yüksekliği tespit ettiğimiz hastalarda kola gibi, çikolata gibi,
kahve gibi
şeylerden uzak durulmasını öneriyoruz. En önemlisi sıvıyı bol almak, tuzu az almak olarak ifade edebiliriz.
Taşı olan bir çocuk ne zaman acile başvurmalı? Ne olur taşı olan bir çocukta?
Şimdi kendini ifade edebilen bir çocuksa taşı olan çocuk zaten tüm komşuları da ayağa kaldırarak acile başvurur. Yani biliyorsunuz taş sancısı bizim renal kolik olarak adlandırdığımız sancı dünyanın bilinen en şiddetli sancısıdır. Doğum sancısından daha şiddetli olduğu ifade edilmektedir.
Çekenler tarafından.
Çekenler de o şekilde bilir hakikaten. Ve bu ağrıyla çok şiddetli ağrı ve bulantı kusma. Tek taraflı şiddetli ağrı bir anda başlar ve bir anda bu ağrı geçer. Biz mesela bir iğne yaparız, tedavisini yaparız. Bir anda hiçbir şey olmamış gibi geçer. Hocam Allah senden razı olsun diye hastalarımız söyler.
Ama iki gün sonra tekrarlayabilir.
Ama tekrarlayabilir. İşte o yüzden araştırmalarını yaparız. Bunların hangisi tedavi gerektiriyor, hangisi taş kırma gerektiriyor, hangisi ameliyat gerektiriyor, bunu ona göre belirleriz.
Taşlarda da durum bu diyorsunuz Selçuk Hocam.
Taşlarda durum bu.
Peki. Selçuk Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Estağfurullah. Lütfettiniz, biz teşekkür ederiz.
Umarım ailelerimize faydalı olabilmişizdir.
İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konumuz çocuk ürolojisi uzmanı doçent doktor Selçuk Sıla idi. Kendisiyle çocuklarda sık görülen çocuk ürolojisi problemleri, idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayan durumlar, reflü ve taştan bahsetmeye çalıştık. Faydalı olduğunu ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.